14. ayrım. Dayak dışındaki cezalar nelerdir? Çocuğa yönelik her şeyde makul olmak şart. Soğukkanlılığınızı da elden bırakmamamız, kendimizi asla kaybetmememiz lazım. Ama bu her zaman sağlanamıyor. Çocuğa sinirlendiğimiz zaman çoğumuzun ağzından "Sen kötüsün, artık senin annen olmak istemiyorum, çok aptalsın, ne kadar da sorumsuz bir çocuksun, akşam baban gelince bak anlatmaz mıyım" gibi küçültücü, incitici, ürkütücü sözler çıkar. Kızdığımız zaman oyuncaklarına el koyduğumuz, odaya hatta banyoya kilitlediğimiz de oluyor mu? Hadi düşünelim biraz. Biz gerçekten ne istiyoruz? Akıllı, mutlu, kendine güvenen, yalan söylemeyen, atak, girişken, dışa dönük çocukların anne babası olmak mı? Yoksa pısırık, ürkek, mutsuz, korkak, içine kapalı çocukların anne babası olmak mı istiyoruz? Kuşkusuz ki birincisini istiyoruz. Çocuklarımız akıllı, mutlu, bilgili, dışa dönük, doğrucu, kendisine güvenli, girişken olsunlar. Öyleyse bazı yaramazlıklarına katlanmalıyız. Çocukların çoğu şiddet görüyor. 9 Eylül Üniversitesi'nce yapılan şiddet anketinin sonucuna göre en çok çocuklar şiddete maruz kalıyor. En önemli şiddet aracı olarak dayak birinci. İşte sonuçlar. Çocukluğunda şiddete maruz kalanlar %76.69. Anne tarafından şiddete maruz kalanlar %15.67. Baba tarafından şiddete maruz kalanlar %19.27. Her ikisi birden %31.61. Öğretmen %39.26. Usta %4.97. Usta ve öğretmen birlikte %5.24. Şiddetin türü. Dayak %71.78. Bıçak, tabanca %2.70. Her ikisi %4.61. Şiddete maruz kalma sebepleri. Terbiyesizlik %36.10. Sebepsiz %19.37. Cezalandırmak amacıyla %20.86. Saldırı %4.30. Her biri %19.37. Diyelim ki evde top oynanmaz diye kaç kere tembihlediğiniz halde yine oynadı ve en sevdiğiniz vazoyu kırdı. Siz de onu odasına kilitlediniz. 2 saat hapis yat da aklın başına gelsin. Böyle bir ceza sistemi çocuğun ruh dünyasını nasıl alabora eder kestirebiliyor musunuz? Kendisine en yakın hissettiği, en güvendiği anne ya da babasından böyle sert bir tepki görmek önce onu çok korkutur. Kendisini son derece gitik, yalnız ve aciz hisseder. Koskoca dünyada kendisini seven tek kişinin bile kalmadığına inanmaya başlar. Anne babasına kızar, küser, öfkelenir. Bu öfke sonraki dönemlerde saldırganlık biçiminde dışa vurur. Odaya kapatılan çocuk şöyle düşünür. Annemle babamla ödeştik. Cezayı kabullenir. Hatta cezayı gitgide hayatının bir parçası yapar. Suçu tekrarlamaya meyleder. Tembihlemelerinize ve cezalandırmalarınızı aldırmadan salonda top oynamayı sürdürür. Diyelim ki evi pırıl pırıl temizlediniz. Her şeyi yerli yerine koydunuz. Konuk bekliyorsunuz. O arada pastanın pişip pişmediğini kontrol için çocuğunuzu yalnız bıraktınız. O yalnızlıkta çocuğunuz sul boya takımını çıkardı. Duvarları boyamaya başladı. Aslında niyeti evi güzelleştirmek de olabilir. Çok kızdınız. O kadar kızdınız ki ağzınızdan şöyle bir cümle çıktı. Sen beni öldürmek mi istiyorsun? Artık bıktım senden. Senin gibi bir çocuğun annesi olmak istemiyorum. Bunu duyan çocuğunuzun ne hissedeceğini hiç düşündünüz mü? Gerçekten sevilmediğini, sevilmeye layık bir çocuk olmadığını düşünür. Her şeye küsüp içine kapanır. Diyelim ki çocuklarınızın arkadaşı geldi, birlikte oynuyorlar. Siz de işinize bakıyorsunuz. Arkadaşı gittikten sonra fark ediyorsunuz ki televizyon ya da müzik seti kurcalanıp bozulmuş. Başınızdan aşağı soğuk sular boşalıyor. Bunu sen mi yaptın diye bağırıyorsunuz çocuğunuza. Sen ne biçim bir çocuksun? Ben arkadaşlarının eve gelmesine izin veriyorum. Sen ise her şeyi mahvediyorsun. Bu takdirde çocuğunuz suçu üstlenmeyecek, %100 kendisinin bozduğu cihazın sorumluluğunu almayarak yalana yönelecektir. Çünkü ürkmüştür. 1,5 milyon çocuk sokakta. Devlet İstatistik Enstitüsü araştırmalarına göre Türkiye'de 6-17 yaş arasındaki 16 milyon 88 bin çocuktan 1 milyon 635 bin sokaklarda çalışıyor. Bunların 61.8'ini erkekler, %38.2'sini kızlar oluşturuyor. Hürriyet, 28 Ocak 2001. Çocuklarınızda bulunmasını istediğiniz özellikleri bir daha düşünün. Davranışlarınız arzuladığınız çocukla örtüşmeli. Eğer onu sinik, pısırık, korkak, içe kapanık biri yapmak istiyorsanız, yukarıdaki örneklerde gördüğünüz gibi davranın. Oluru olmaza bağırın, cezalandırın, babasıyla tehdit edin. Yok eğer tutarlı, kararlı, akıllı, karakterli, dışa dönük, yalana tenezzül etmeyen atak çocuklarınız olsun istiyorsanız, cezalandırmalarınızda bile makul ve mantıklı olun. Kaş yapayım derken göz çıkarmanın anlamı yok. Anne ve baba olarak geleneksel metotlar yerine deney ve bilimsel metotları tercih etmeliyiz. Tabii ki bu da kendimizi eğitmekle olacaktır. Bir gün anne baba olduktan sonra göreceksiniz ki kendi mutluluğunuzdan çok çocuğunuzun mutluluğu ile mutlu olabilirsiniz. Balzac. Baba açlığı deyimi Türkiye için geçerli mi? Hem de nasıl? Baba açlığı, babanın fiziksel ve duygusal olarak baba hasret çekmesinin adıdır. Gerçekten de dünyanın tüm çocukları çağın getirdiği şartların bir gereği olarak baba açlığı çıkıyor. Çünkü para kazanmak, daha çok kazanmak gerekçesiyle eve çok az uğrayan babaların yanı sıra bir de boşanmalardan dolayı oluşan baba açlığı söz konusu. Ülkemizde boşanmalar henüz batı seviyesinde değil çok şükür, ancak artıyor. Ailelerimize gereken özeni göstermezsek en kuvvetli kurumumuz ve sosyal güvencemizden de olacağız. Anne açlığı konusunda da çok şey yazıldı, çizildi. Fakat baba açlığı biraz da yeni keşfedilen bir durum. Zira aileleri babasız görmeye şartlanmış gibiyiz. Her şey annenin sorumluluğu altında yürüyor. O da tabii ev temizliğinden, yemekten, çamaşırdan fırsat bulabildiği ölçüde çocuklarına eğiliyor. Bazen hayretle gözlüyorum ki ev işlerine ya da makyaja ayrılan zaman çocuklara ayrılmıyor. Anlayacağınız çocuklarımız biraz başıboş. Özellikle genç kızlık ya da delikanlılık çağına adım attıkları çok sorumlu dönemde biraz daha fazla yalnız kalabiliyorlar. Hatta tümden yapayalnız kalan delikanlılarımız da genç kızlarımız var. Oysa o çağlar çok problemli çağlardır. Heyecan doruğa çıkar, korkuyla beslenen aşırı bir kızgınlık içinde saldırganlaşma eğilimi artar. Memnuniyetsizlik, mutsuzluk aşırı seviyelere çıkar. İşin nereden kaynaklandığını bilen aileler o çağlarda daha anlayışlı, daha müşfik, daha sevgi dolu ve sorumlu davranmak suretiyle çocuklarının problemlerini paylaşır. Böylece en sorumlu çağı en az hasarla atlatmasını sağlarlar. Fakat bu sırf annenin çabasıyla olacak iş değildir. Büyük anneler, büyük babalar dahil şayet birlikte yaşanıyorsa ailenin tüm bireylerinin işbirliğini gerektirir. Özellikle ve öncelikle anne babaların el ele vermelerini ve yetişme çağındaki çocuklarıyla ilgili bağlarını güçlendirmeleri icap ettirir. Temel iki ögeden yani anneden yahut babadan biri eksikse çocuğa eksik yardım gidecektir. Bu da çocuğu daha çok kızdıracak, aileden daha fazla uzaklaştıracaktır. Biliyor musunuz ki ergenliğe geçiş çağı aynı zamanda maalesef yoğun olarak evden kaçma çağıdır. Hatta bazen Allah korusun uyuşturucu ile buluşma çağıdır. Gençliğe geçiş aşamasında duygu yoğunluğu yaşayan çocuklarımızı böyle tehlikelerden koruyacak kurum aile kurumudur. Hayatın her türlü tehdidi karşısında çocukları savunacak kurum da aile kurumudur. Bu bakımdan öncelikle babaların aile kurumuna yeterince değer vermesi lazım. Ancak bu değer uzaktan telefon muhabbetiyle değil yakın ilgiyle olur. Oysa araştırmalar babanın aile içi sorumluluk almadığını gösteriyor. Bu bahsettiğimiz baba açlığını doğuruyor. Pedagoglara göre erkeklerin ve kadınların anne baba olmaya hazırlanışları arasında önemli farklar var. Biliyorsunuz kız çocuklar hayatlarının ilk yıllarından itibaren anne olmaya hazırlanırlar. En çok gördüğü anne ile yani kendi anneleriyle özdeşleşirler. Annelerini taklitle anneliğe ilk adımı atarlar. Sonra bu yönelişleri boy boy bebekleriyle evcilik oynayarak beslerler. Bebeklerine annelik yaparlar. O arada komşunun kendilerinden küçük çocuklarına hatta bazen büyüklere de annelik ederler. Ayrıca ortam onları yumuşak, duyarlı, duygusal ve şefkatli olmaya teşvik eder. Böylece kız çocukları anne olmadan önce annelik için gerekli eğitimi almış, hem fiziksel hem de ruhsal anlamda hazırlanmış olurlar. Halbuki erkekler hazırlıksız büyür. Onlar için kızlarda olduğu gibi çocukluk çağından başlayan bir babalık eğitimi ve hazırlığı söz konusu değildir. Küçükken konumunun farkını hissettiklerinden anneleriyle özdeşleşemezler. Erkek olma arzusu erkek çocuğu anneden uzaklaştırıp babaya yaklaştırır. Fakat baba çok meşguldür. Sabahın köründe işe gitmekte ancak gece yarıları eve dönmektedir. Baba evden çıkarken de eve dönünce de çocuk uykudadır. haftalarca görmediği olur. Görüşseler bile şayet baba oğluyla bilinçli bir beraberlik kuramamışsa görüşmemekten fazla farklı olmaz. Elinde uzaktan kumanda cihazıyla sürekli televizyon zaplayan babanın evde olmasıyla dışarıda olması arasında fark yoktur. Görüştüğüm pek çok babada şöyle bir düşüncenin hakim olduğunu gördüm. Ben babayım, eve ekmek getirmek zorundayım. Bu yüzden vaktim yok ama eşim evde, çocukları yetiştirmek de onun görevi. Aslında anne ile baba arasında çocuklara bakış açılarını etkileyen daha derin ve anlamlı bir fark daha var. Anne çocuğu 9 ay boyunca karnında taşımıştır. Karnının gün be gün büyüdüğünü gözlemiş, vücudundaki değişkenliği karnında taşıdığı varlığa bağlamış, karnındakinin her hareketini algılamış, her tekmesine aynı anlamlar yüklemiş, onunla bütünleşmiştir. Bebek doğduğu zaman artık ona o kadar alışıktır. Öylesine kendisinden bir parça olarak görmektedir ki bebekle kaynaşma konusunda hiç yabancılık çekmez. Oysa baba için durum aynı değildir. Aralarında anne ile bebek arasındaki bağa benzer güçte bir bağ yoktur. Sonuçta aileye ne zaman ağlayıp ne zaman susacağı belli olmayan, üstelik çocuğun ne ağlamasını okuyabilir ne de bakışlarını, bir yabancı katılmıştır. Üstelik bu yabancı karısına tümden el koymuş, bütünüyle sahiplenmiş, karısının tüm zamanlarını tüketmeye başlamıştır. Bu sebeple babalar yabancıya karşı derinden derine asla itiraf etmek istemedikleri bir kıskançlıkla hissetmeye başlarlar. Çünkü kendisi daha önce evin tek erkeği olarak rakipsizken birden ortaya bir rakip çıkmıştır. Artık karısının hem sevgisini hem şefkatini onunla paylaşmak zorunda kalacaktır. Bu durum hiç hoşlarına gitmez. Bu yüzden babalar erkek çocukları daha fazla kıskanabilirler. Şuur altı dürtüsüyle karısının hayatına bir erkek daha girdiğini düşünüp mutsuz olurlar. Bazıları öylesine abartır ki bir bahane bulup evi bile terk edebilir. Bu sorunu çözmenin ya da tepkiyi en aza indirmenin bir yolu var mı? Ben psikiyatrist değilim ama bu alanda iki önemli ismi Martin Greenberg ve Norman Morris'te referans göstererek diyebilirim ki babalar biraz sabreder, zihinlerini bir parça aileye yeni katılan bireyle çocuk meşgul eder, onu keşfetmeye çalışırsa durum kısa sürede düzelir. Bunun için mümkün olduğu kadar sık bebekle yalnız kalmalarında yarar var. Yalnız kalırlarsa onunla daha rahat bütünleşebilirler. Ama bilmem ki anneler buna izin verir mi? Şunun için soruyorum, anneler bebeklerini babalarıyla bırakmaya pek hevesli değildirler. Çünkü erkeklerin yapısında duygusallık, duyarlılık, empati gibi inceliklerin olmadığına inanırlar. Kadınların bu inanışı erkeklerin kendileri hakkındaki düşüncelerini de etkiler. Bu yüzden çocuklarıyla yürek yüreğe, içten bir ilişkiye girmeye kolay kolay cesaret edemezler. Bence anneler erkeklerin duyarsız, umursamaz ve kaba oldukları biçimindeki peşin hükümlerinden biraz sıyrılıp bebek konusunda babaları biraz yüreklendirmelidirler. Erkekler de aileye daha fazla zaman ayırmanın mutlaka bir yolunu bulmalıdırlar. Sihirli sözcük sanıyorum ki yine sevgidir. Sevgi pek çok sorunun üstesinden gelir. Tabii herkes sevgiden söz ediyor. Ayrıca her anne baba çocuklarını çok sevdiğini söylüyor. Benim bahsettiğim sevgi bunun dışında sevgi sayılır. Ben bilinçli sevgiden söz ediyorum. Özellikle çocuklara yönelik sevginin ölçüsüz ve bilinçsiz olması sevgisizlik kadar tehlikelidir. Şımarıklığın ve sorumsuzluğun kaynağı bilinçsiz sevgidir diyebilirim. Benim bahsettiğim sevgi öğretici bir sevgidir. Çocuğun oyuncaklarına yansır, masallarına yansır, kitaplarına yansır. Çocuğa fırsat tanıyın. Sürekli birileri tarafından eğitilmesi gerektiğine inanılan çocuklar giderek körleşirler, zihinsel açıdan tembelleşirler ve birileri öğretmeden hiçbir şey öğrenemez olurlar. Bununla da kalmaz, bir de negatif enerji üretirler. Hiçbir şeyden memnun olmazlar. Onlara göre hayatta iyi giden hiçbir şey yoktur. Unutmayın ki çocuklar aptal değildir. Onlar da hayattan ders çıkarabilir, yaşayarak öğrenebilirler. Siz temel kuralları yaşayarak öğretin yeter. Ayrıntıları kendisi öğrenecektir ve onlardan kendi ihtiyaçlarına göre yararlanacaktır. Böylece o da kendi hayat tecrübesini kazanıp çocuklarına aktaracaktır. Bir ana, taşa taş atılmaz. Yıllar öncesiydi. Oğlum Mücahit 6-7 yaşlarında bir çocuktu. Karadeniz kıyısında doğduğum köyde tatil yapıyorduk. Ben çakılların üzerinde yatmış kitap okurken Mücahit kendi başına oynuyordu. Bir ara küçük çakıl taşlarını irice bir taşa attığını gördüm. Birden kendi çocukluğumu hatırladım. Aynı yaşlarda aynı oyunu oynarken taş sekmiş ve alnımı kanatmıştı. Büyük ihtimalle oğluma da aynı şey olacaktı. Uyarmalıydım. Oğlum dedim, taşa taş atarsan sekip başına gelebilir. Pek aldırmadığını görünce ısrar etmedim. Herkesin kendi deneyimini kazanmaya hakkı vardı. Kitap okur gibi yaparak onu seyretmeye başladım. Çok beklemem gerekmedi. Birkaç saniye sonra benim vaktiyle uğradığım görünür. Ama ancak deneyimli insanların görebildiği kazaya o da uğradı. Taş taşını yine yapmış, sekip Mücahit'in de başına gelmişti. Deneyimimi artık pekiştirebilirdim. Oğlum dedim, daha önce söylediğim gibi taşa taş atılmaz. Mücahit zamanla başındaki acıyı unuttu ama aldığı dersi asla unutmadı. O kadar unutmadı ki yıllar sonra hayatımı yazmaya karar veren gazeteci dostum İsmail Fatih Ceylan'a sadece bu anıyı aktardı. Taşa taş atılmaz.